Ayrım 58 ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 627. 27. Bölüm, Mecliste Polis Baskını. Ekrem Bey, gereken muameleyi yapın. Yetki teklifinin görüşüldüğü meclis salonundan önce gazeteciler ve dinleyiciler çıkarıldı. Sonra sıra cezalı milletvekillerine geldi. Genel kurul salonuna giren polislerle muhalefet milletvekillerinin çekişmesi. Gümüşhane milletvekili Nihat Sargınarp itilip kakılarak meclis binasından da çıkarılıyor. Meclis kürsüsünde Adalet Bakanı Celal Yardımcı gürültüden işitilmeyen konuşmasını yaparken meclisten çıkarılma cezası alan Supi Baykam, Yaşar Alhaz ve Nihat Sargınarp başkanın dışarı buyurun diye yaptığı daveti kabul etmeyip yerlerinde otururken ve meclisteki muhalefet milletvekillerinin tümü tepkilerini sürdürürken Başkan Kirazoğlu kürsüden idare amirlerine özellikle de Ekrem Anıt'a seslendi. Dedi ki, buyurun idare amirleri, vazifelerinizi yapın. Ekrem Bey icap eden muameleyi yapın. Ekrem Bey, Anıt, icap eden muameleyi yapmak için meclis salonu dışına çıkıp faaliyete geçti. Meclis polislerini koridorda toplanmaya çağırdı. Eski bir emniyet müdürü olarak o konuda tecrübesi vardı. Gereken talimatı vermeye başladı. İçeride ise Başkan Kirazoğlu Anıt'ın daha önce gönderdiği küçük kağıtlara bakarak muhalif milletvekillerini cezalandırmayı sürdürdü. Bu gelişmenin devamını gene Örsan Öymen'in notlarından bölümlerle anlatalım. Başkan DP sıralarından gelen listelere bakarak ceza yağmuruna devam etti. Nurettin Akyurt, Reşit Önder, bu arkadaşlar gürültüye sebebiyet verdiklerinden 6'şar ini kat meclisten çıkarılmalarını reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Sargınarp başkanın tutumuna karşı oturduğu yerden bu neticenin mesuliyeti size racidir diye bağırıyordu. Kirazoğlu ise hala kürsüde bulunan Adalet Bakanı Celal Yardımcı'ya dönmüştü. Vekil beyefendi, rica etsem devam buyurabilir misiniz? Vekil beyefendi sessiz konuşmasına devam buyurmaya çalışırken sıra kapaklarının temposu daha bir hızlandı. Kirazoğlu çağrıyı gene listelere bakıp nazari cezalar vermekte buldu. Mehmet Delikaya, Osman Eroğlu, Ahmet Üstün devamlı olarak gürültüye sebebiyet veriyorlar. Kendilerinin 6'şar iğneyi kat meclisten çıkarılmaları hususunu... Gürültüye devam eden Ali Rıza Akbıyıkoğlu, Adil Sağıroğlu, Tevfik Ünsal'ın 6'şar inikat, kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Üçüncü ara 5 dakika yerine 65 dakika. Kirazoğlu kampana çalmaktan, bağırmaktan ve ceza yağdırmaktan bitap düşmüştü. Verdiği cezaların hiçbir manası olmadığı belliydi. Bu muameleyi 170 defa tekrar etse netice değişmeyecek, cezalılar oturdukları yerden ayrılmayacaktı. Çaresiz ve Ekrem Anıt'ın hazırlıklarını ikmal etmesine fırsat vermek için celseyi bir defa daha tatil etti. Haklarında çıkarma cezası verilen mebusların dışarı çıkmamaları dolayısıyla celseye 5 dakika ara veriyorum dedi. Bu o günkü birleşimde verilen 3. ara verme kararıydı. Kirazoğlu kürsüyü terk ederken saat 19.35'ti. DP'li milletvekilleri kapılara yöneldiler. Muhalif milletvekilleri ise yerlerinden kımıldamadılar. Evet, CHP'li milletvekilleri dışarıya polis kuvvetiyle atılacaktı. Gerçi milletvekilinin teşrii masuniyeti vardı. Polis ona el süremezdi. Ama bunlar artık hep nazariyat idi. Polis milletvekilini de tutabilmeli, icap ederse silahını çekerek sürükleyebilmeli, dışarı atabilmeliydi. Ama önce gazeteciler dışarı atılmalıydı. Ekrem Anıt önceden çağırdığı polislere emir verdi ve birden bir kumarhaneye baskın yapar gibi iki kapıdan 10'ar 15'er polis gazeteciler locasına doluverdiler. Hadi dediler, hadi bakalım dışarı, idare amiri emir verdi. Aşağıda muhalefet grubu Hürriyet diye bağırıyordu. Gazeteciler gözleri o tarafa takılı çaresiz kapılardan dışarı çıktılar. Dışarı, sadece dinleyici locasından değil koridorlardan da dışarı. O kadar da değil, meclis bahçesinden de dışarı. Hayır, daha ileriye, daha istasyon caddesinden de dışarı. Gazeteciler kendilerini birkaç dakika içinde meclis binasına 100 metre uzaktaki süvari polisler kordonunun arkasında buldular. Ankara Palas'tan bakışla. Şimdi o saatlerde Büyük Millet Meclisi'ne dışarıdan bakalım. O sırada dışarıda olan bendim. Tahkikat encümeninin kurulduğu gün yaptığım gibi akşam vakti sivil elbisemi giymiş olarak meclisin tam karşısındaki Ankara Palas Oteli'ndeydim. Daha önce Ulus Gazetesi'ne uğrayıp mecliste olup bitenlerin ilk bölümünü öğrenmiştim. İnönü'ye verilen cezaları biliyordum. Ama gazetecilerin meclisten çıkarılma olayını, o çıkarma işlemine uğradıktan sonra Ankara Palas'a kadar gelip oraya sığınabilen meclis muhabirlerinden öğrendim. Ankara Palas malum milletvekillerinin uğrak yerlerinden biriydi. Bir bölümü meclis görüşmelerinden sonra veya görüşmelerden canları sıkıldığında oraya uğrayıp çay, kahve veya başka şeyler içerlerdi. Çoğu İstanbul milletvekili olan ve Ankara'ya sadece toplantı günlerinde gelen milletvekillerinin bazısının geceleyin kaldıkları otel de orasıydı. Otelin konukları tabii sadece milletvekilleri değildi. Ankara'ya iş takibi için gelen varlıklı iş adamları, bazı gazete patronları, yabancı devletlerden gelen ziyaretçiler de orada kalırdı. Ama Ankara Palas başka şehirlerde oturup otelde kalanların yanında lokantası, gece kulübü, o zamanki deyimle pavyonu ve toplantı salonlarıyla Ankara'da oturanların sosyal etkinlikleri içinde önemli bir yerdi. Geçen kitaplarda da değinmiştim. İddialı düğünler dernekler gibi bizim fakültenin mütevazı çay partileri de orada yapılırdı. Evet, o 27 Nisan akşamı saat 20 sıralarında ben 17 Nisan akşamındaki gibi gene oradaydım. Askerliğim bitmediği için fiilen yapamadığım meclis muhabirliğine olan merakımı meclise karşısındaki binanın camlarından bakarak gidermeye çalışıyordum. Meclisteki son durumu oraya sığınan meclis muhabiri arkadaşlarım tüm ayrıntılarıyla anlattılar. Ama onların da bildikleri meclisten apar topar çıkarılmalarına kadar gördüklerinden ibaretti. Daha sonrasını onlarla birlikte merak ediyorduk. Buraya şimdi o akşam aldığım ve Olur Mu Böyle dizisinde yayınladığım notları alıyorum. Şöyle yazmışım. Dışarıda yağmur çiseliyor. Meclisin ön cephesinde atlı atsız polis dizileri mevzi almış. İstasyon Caddesi Ulus Meydanı'ndan ve Yeni Mahalle Durağı yanındaki çiçek göbeğinden itibaren atlı polislerle kesilmiş. Aradan kimse polislerin dışında hiç kimse geçirilmiyor. Meclis bahçesinin arka tarafından rüzgarlı sokağın üzerinde de 8 CMC bekliyor. İçleri silahlı eratla dolu. Polis kuvvetleri bu tedbirlerle de yetinmemişler. Ankara Palas'ın arka bahçesine de Kızılay dolmuşlarının önünden inen caddeye karşı tutmuşlar. Buradan da kimse geçirilmiyor. Muhasara yani abluka altındaki Ankara Palas'ın ışıkları söndürülmüş. Pavyonda sadece birkaç cazcı var. Onlar da ne yapacaklarını şaşırmışlar. Sazlarını tıkırdatıyorlar. Yukarıda büyük salonda 5-10 otel müşterisi var. Birbirine sokulmuşlar, sessiz bekliyorlar. Aralarından biri Süreyya Ağaoğlu, Samet Ağaoğlu'nun kız kardeşi hukukçu, ikide bir kalkıyor, kapının önüne gidiyor. Orada meclisten dışarı atılırken Ankara Palas'a sığınabilmiş 8-10 gazeteci var. Onlara ne oluyor diyor, bir haber var mı? Gazetecilerin de CHP grubunun umumi heyet salonunda direnmekte olduğundan başka yeni bir şey bildikleri yok. Ankara Palas'ın döner kapısı arkasından meclis kapısını gözlemekten başka da ellerinden bir şey gelmiyor. Ankara Palas'a girmek de çıkmak da yasak. Bir ecnebi müşteri randevum var çok ayıp olacak diyor. Polisler olmaz diyorlar. Havanın ağırlığı seslere de tesir etmiş. Politika dışındaki müşteriler bile, garsonlar bile birbirlerine söyleyeceklerini fısıldayarak söylüyorlar. Dışarıda yağmur altındaki sessizliği arada bir düdük sesleri bozuyor. Polisler muhasara kordonlarına kazaen yaklaşan ne olduğundan habersiz vatandaşları kovalıyor. Meclis içindeki arbede. Gelelim bizim karşıdaki binanın camlarından baktığımız meclisin içine. Orada ne olduğunu tabii daha sonra öğrendik. Onu da Örsan'ın o sırada salonda bulunan çok sayıda milletvekili ve görevliyle konuşarak derlediği ve yayınladığı notlara bakarak anlatayım. Meclisten gazetecilerin çıkarılmasından sonra genel kurul salonunda geçici bir sükunet dönemi yaşanıyor. Görüşmelere ara verilmiş, başkanlık divanı üyeleri gitmişler. Muhtemelen başbakanla konuşup durum değerlendirmesi yapıyorlar. CHP grubunun genel kurulda kalan milletvekilleri salonun kürsüden bakışla sağındaki yerlerinde oturmaya devam ediyorlar. İçeride Demokrat Partili milletvekillerinden bir kısmı da var. İki taraf birbirlerini süzüyorlar. Arada laf atmalar var ama çatışma yok. Birden içeriye birkaç polisle birlikte idare amiri Ekrem Anıt geliyor. Diyor ki, ''Ben ihtarı yapıyorum. Şimdi bütün polisler gelip cezaları dışarı atacaktır. Çok vahim hadiseler olabilir. Dikkatinizi çekerim.'' CHP'liler onun bu ihtarına karşılık vahim hadiselerin zaten yaşanmakta olduğunu, o hadiselerin failinin de iktidar olduğunu söylüyorlar. Ekrem Anıt çıkıyor, koridorlarda toplanmış olan meclis polislerine son talimatını veriyor. Gerisini Örsan Öymen baskın başlığı altında şöyle yazmış. Ekrem Anıt ihtarını yapıp polislerine talimat vermeye gittikten 5 dakika sonra içeriye baskın yapıldı. Girenler 30'a yakın polisti. Bir hırsız çetesinin üzerine yürür gibi yürüdüler. Ekrem Anıt onlara her ihtimale karşı siper almış dışarı atılacak olanları gösteriyordu. İşte şunu atacaksınız. Şunu da alın. Şunu da alın. Şunu da... Şunu da şunu da şunu da ama bu o kadar kolay değildi. Polis hamle ettikçe karşısında mücadeleye azimli milletvekilini buluyordu. Bunlar cezalı arkadaşlarını arkalarına almışlar, onlara polis eli değdirmemeye azmetmişlerdi. DP'li ekiplerin yardımı, tabanca çekme tehdidi hiçbiri fayda vermedi ve neticede DP'lilerle takviyeli polisler ve CHP'li milletvekilleri arasında müthiş bir arbede başladı. Yumruklar kalkıyor, iniyor, tekmeler atılıyor, halat yarışması yapar gibi çekişiliyordu. Dinleyicisiz ve gazetecisiz mecliste bu arbede 10 dakika kadar devam etti. Sonra baktılar ki Ekrem Anıt ve polisleri olmayacak, bütün cezalılara birden hücum etmeyi bırakıp hep birden birinin üzerine hücum ettiler. Nihat Sargın Alp'in. Gümüşhane'nin bu dayanıklı milletvekili önce 20 kadar polis ve DP'li tarafından arkadaşlarından tecrit edildi. Diğer 10 polis onu yalnız yakaladılar. Sürükleye sürükleye götürmeye başladılar. İçeride kalan muhalefet milletvekilleri önce tereddüt ettiler. Arkadaşlarının arkasından gitseler geri kalan cezalı arkadaşları da aynı muameleye maruz kalacak, salon boşalacak. Ekrem Anıt'ın maksadı hasıl olacaktı. Daha iyisi içeride kalıp mücadeleye devam etmekti. Millet meclisinden 10 polisin kuvvetiyle çıkan Nihat Sargın Alp ise koridorda tek başına direniyordu. Tek adım atmıyor, yerlerde ancak kaydırılarak götürülüyordu. Kapının önünde arbede şiddetlendi. Sargın Alp bu şekilde gazetecilerin ve Ankara Palas müşterilerinin gözleri önünde kapıdan karga tulumba dışarı atıldı. Kapıya da içeriye girmesin diye birkaç polis dikildi. Film şeridi gibi. Olayın o bölümüne biz Ankara Palas'takiler de tanık olmuştuk. Nihat Sargın Alp'in meclisin görkemli tören kapısından itile kakıla dışarıya çıkarılışı bugün, o günden 50 küsur yıl sonrasında hala bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçer. Sargın Alp polisler onu oraya bırakıp gittikten sonra bir süre durduğu yerde kaldı. Eliyle başını tutuyordu. Belli ki başına çok vurulmuştu. Üstü başı dağınıktı. Kravatı kaymış, gömleğinin yakası açılmıştı. Etrafına baktı. Meclisin giriş çıkış kapısında polisler duruyordu. Geriye dönemezdi. Herhalde oradan ayrılmayı düşünüyordu. Ama bunu yürüyerek yapamazdı. Bir araba bulması gerekirdi. O ne yapacağını düşünürken ben de şunu düşünüyordum. Neye karşı tepki göstermişti Sargın Alp? CHP Genel Başkanı'nın meclisteki konuşmasından dolayı 12 birleşim için meclisten çıkarılmasına. CHP Genel Başkanı neye karşı çıkmıştı meclis konuşmasında? İktidarın en ağır iddialarla suçladığı ana muhalefet partisine ve bir kısım basını hedef alan bir meclis tahkikatı mekanizması kurmasına. Onunla da kalmayıp o mekanizmayı takrir-i sükun kanunu dönemini hatırlatan adli yetkilerle donatmasına. Herhangi bir demokratik ülkenin iktidarı, ülkesindeki muhalefete ve basına karşı böyle bir şey yapabilir miydi? Farz-ı muhal, olmaz ama varsayalım, böyle bir şey yapsa o ülkedeki ana muhalefet buna tüm imkanlarıyla karşı çıkmaz mıydı? Bunu önlemek için elinden geleni yapmaz mıydı? 27 Nisan 1960 akşamında Nihat Sargın Alp'e layık görülen muameleyi Ankara Palas'ın camlarından izlerken aklımdan geçen sorular bunlardı. Şimdi de o manzara gözlerimin önüne gelirken aklımdan aynı sorular geçiyor. Ne yapmalıydılar? İsmet İnönü, Nihat Sargın Alp ve arkadaşları, 1960 yılındaki iktidar partisi bu kitabın bu bölümünde anlattıklarımı yaparken, seslerini çıkarmayıp açılan tahkikatın sonucunu beklemekle mi yetinmeliydiler? O sonuç tahkikat encümeninin kurulmasını talep eden önergeyle daha baştan ilan edilmişti. Önergeyi yazdıran ve tahkikat encümeni üyelerini seçen grup iktidar partisi grubuydu ve gerek CHP'yi gerek bir kısım basını gayrimeşru faaliyetlerde bulunmakla itham ediyordu. Gayrimeşru diye tanımlanabilecek faaliyetler asıl iktidar grubunun bu tahkikat encümenini kurmakla ve adli yetkilerle donatmakla ilgili faaliyetiydi. Tahkikat encümeninin kuruluşu akşamından başlayan faaliyeti de aynı çizgideydi. Öyle ki o encümen her türlü siyasi faaliyeti men etmekle de kalmamış, harfiyen neşredilmesi anayasayla güvence altına alınmış olan meclis müzakerelerinin yayınını bile yasaklamıştı. Bunlar mecliste o 27 Nisan gününde olup bitenler hakkında o zaman olduğu gibi bugün de aklımdan geçen düşünceler. Bunu bu şekilde belirttikten sonra şimdi o 27 Nisan akşamındaki olayların anlatımına devam edeyim. Evet, Nihat Sargın Alp'in polisler tarafından itile kakıla meclis kapısının önüne çıkarılıp bırakılmasını biz Ankara Palas'takiler dehşet içinde izledik. Ankara Palas'ın giriş çıkış kapısında bir döner kapı vardır. İki tarafında da dışarıya bakan camlı düz kapılar. Meclisin önünde o olayı görünce meclisten çıkarılıp oraya sığınan gazetecilerle birlikte dışarıya çıktık. 5-6 basamaklı dış merdivende sıralandık. Merdivenden aşağı inip karşıdaki sahneye daha fazla yaklaşmak mümkün değildi. Önümüzde yasak diyen polisler vardı. Orada kaldık. Nihat Sargın Alp etrafına bakındı. Yeniden içeriye giremezdi. Daha önce de dediğim gibi onu oraya getiren polislerin birkaçı bunu önlemek için oradaydı. Dışarıda meclisin nöbetçi kulübelerinin yakınında birkaç görevli duruyordu. Onlara doğru gidip bir şeyler söyledi. Bir hareketlenme oldu. Ya onlar bir yere telefon etti ya o telefonu içeri giren polisler etmişti, anlayamadım. Kısa bir süre sonra meclisin önüne bir taksi geldi. Sargın Alp ona bindi. Oradan ayrıldı. 58. Ayrımın sonu. Sayfa 634.